Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1552-1553. 8. ayrım. Saray Şubat'ta Greenwich Sarayı'na taşındı ve kralın daha iyice olduğu söylendi. Ama majesteleri beni hiç yanına çağırmadı. Bill Somers'ı da. Ne müzik istedi, ne bir arkadaş, ne de yemeklerde büyük salona indi. Önlükleri havalana havalana tam takım hizmet başında olan, sarayın her köşesini tutan, kendi aralarında fısır fısır konuşan, bütün sorulara gayet dikkatli ve kıvrak cevaplar veren doktorlar, gün geçtikçe sanki ortalıktan yok olmuştu. Kralın iyileşmekte olduğuna dair tek bir haber bile yoktu. Sülüklerin bu genç adamın kanını ve zehrini emerek onu öldüren hastalıktan kralı temizlediğine dair etrafa yayılan neşeli söylentiler bile kulağa pek doğru gibi gelmiyordu. Lord Robert'ın babası Northumberland dükü, Edward'ın yerine kral kesilmişti. Yemekte boş tahtın sağ yanına oturuyor, her hafta bakanların masasında onun yerini alıyor ama herkese kralın iyi olduğunu, günden güne daha da iyileştiğini, havanın güzelleşmesini beklediğini ve yazın yola çıkma planları yaptığını anlatıyordu. Bense hiçbir şey demedim. Şaşırtıcı ve küstahça şeyler söylemesi beklenen bir soytarı olarak tutulmuştum ama gerçeklerden daha şaşırtıcı ve daha küstah bir şey düşünemiyordum. Genç kral, kendi koruyucularının mahkumu olmuş gibiydi. Yanında ona bakan ya da eşlik eden hiç kimse olmadan kendi kendine ölüyordu ve bu sarayın tamamı, ülkenin bütün büyük başları, oğlanı değil, tahtı düşünüyordu. Bu zaten başlı başına büyük terbiyesizlikti. Benden birkaç yaş büyük bir oğlan, yanında ona bakacak bir annesi ya da babası olmaksızın kendi başına ölüme terk edilmişti. Genç kral odasında kapkara kan kusarken dışarıdaki adamlar sessiz sessiz kendilerine maaşlar bağladı, büro işlerinden paylar aldı. Dini inançları yüzünden kapattıkları manastırlardan kira istedi. Sonra açgözlülükle bunları soydu ve kimse ağzını açmadı. Yalanlarla dolu bu sarayda doğruları söylemek için gerçekten soytarı olmam gerekirdi. Filit sokaktaki melek ne kadar yolunu kaybetmişse ben de o kadar yolumdan sapmış olmalıydım. Başımı öne eğdim. Yemeklerde Will Somers'ın yanına oturdum ve sessizliğimi bozmadım. Yeni bir işim vardı. Lord Robert'ın eğitmeni John Dee beni çağırtıp ona kitap okumak isteyip istemeyeceğimi sormuştu. Dediğine göre gözleri yorulmuştu ve babam ona genç gözlerin kolayca deşifre edebileceği bir el yazması göndermişti. "Okumam pek iyi değildir," dedim tedbirle. Nehre bakan güneşli odalardan birinde önümde yürüyordu ama cümlem bittiğinde bana dönüp gülümsedi. "Sen çok ihtiyatlı bir genç kadınsın," dedi ve "bu değişiklik dönemlerinde çok akıllıca. Ama benim ve Lord Robert'ın yanında güvendesin. Sanırım İngilizce ve Latince'yi teklemeden okuyorsundur, değil mi?" Başımla onayladım. "Tabii İspanyolca'yı da. Hatta belki Fransızca'n da vardır." Sessizliğimi korudum. İspanyolca ana dilim olduğu için bu dili konuşup okuyabildiğim aşikardı. Paris'te yaşadığımız dönemde Fransızca da öğrenmiş olacağımı tahmin etmişti. Bay D. iyice yanıma yaklaşıp kulağıma fısıldadı. "Yunanca okuyabiliyor musun? Yunanca okuyabilen birine ihtiyacım var." Yaşım da aklım da daha büyük olsaydı bildiğimi inkar edebilirdim. Oysa daha 14 yaşındaydım ve yeteneklerimle gurur duyuyordum. Yunanca ve İbranice'yi annem bizzat kendi öğretmişti ve babam bana hep küçük bilginim, bir erkek kadar iyisin diyordu. "Evet," dedim, "Yunanca da İbranice de okuyabiliyorum." "İbranice mi?" diye haykırdı, ilgisi iyice artarak. "Yüce Tanrım, evladım, İbranice ne gördün? Tevrat'ı gördün mü?" O an hiçbir şey söylememiş olmam gerektiğini kavradım. Evet dersem, Yahudilerin kurallarını ve dualarını gördüğümü söylersem, kendimin de babamın da şüphe götürmez biçimde Yahudi olduğunu ve dini inançlarımızı yerine getirdiğimizi ele verecektim. Annemin bana kendini beğenmişliğimin başımı belaya sokacağını söylediğini hatırladım. Çikolataya duyduğum aşkı, saçımdaki kurdeleleri kastettiğini sanırdım. Şimdi erkek kılığında bu soytarı kıyafetiyle kendini beğenmişlik ederek günah işlemiş, eğitimimle fazla gurur duymuştum ve cezam çok ağır olabilirdi. "Bay D," diye fısıldadım dehşetle. Bana gülümsedi. "İspanya'dan kaçtığınızı seni görür görmez anlamıştım," dedi şefkatle. "Dönenlerden olduğunuzu tahmin etmiştim ama söylemek bana düşmezdi. Babasının inançları yüzünden birine zulmetmek de Lord Robert'ın mizacına aykırı. Hele hele doğru yola dönmüşlerse. Kiliseye gidiyorsun değil mi? Bayramlara katılıyorsun. İsa'ya ve merhametine de inanıyorsun. Tabii ki lordum, hiç şüphe etmeksizin. Hiçbir Hristiyanın kendini gizlemeye çabalayan bir Yahudi kadar dindar olamayacağını söylemek anlamsız olurdu. Bay Dean durakladı. Bana gelince, ben bu tür ayrılıkları aşacağımızı, gerçeğin kendisiyle yüzleşeceğimiz bir zaman dilimi için dua ediyorum. Bazıları ne Tanrı'nın, ne Allah'ın, ne de Elohim'in var olduğuna inanıyor. Mevcut tek kutsal Tanrı'nın ismini anmasıyla birlikte şaşkınlıkla nefesimi tuttum. Bay Dean, yoksa siz seçilmiş insanlardan biri misiniz? Hayır der gibi başını iki yana salladı. Bir yaradan olduğuna, dünyanın yüce bir yaradanı olduğuna inanıyorum ama ismini bilmiyorum. Ona insanların taktığı isimleri biliyorum. Neden isimlerden birini seçmeliyim ki? Bilmek istediğim onun o kutsal doğası. Yapmak istediğim onun meleklerine yardım etmek. Yapmak istediğim onun yaptıklarını ilerletmek. Bazdan altın yaratmak. Basit olanı kutsal olana dönüştürmek. Durakladı. Bunların hiçbiri sana bir şey ifade ediyor mu? Yüzümün ifadesini bozmadım. Babamın İspanya'daki kütüphanesinde dünyanın yaratılışının sırlarının yazdığı kitaplar vardı. Onları okumaya gelen bir bilgin ve Tanrı'nın emirlerinin gerisindeki sırları öğrenmek isteyen bir cizvit tanıyordum. Simya mı? Diye sordum çok alçak sesle. Evet der gibi başını salladı. Yaradan bize gizemlerle dolu bir dünya vermiş dedi. İnanıyorum ki bir gün bunlar açığa çıkacak. Şimdilik çok az şey anlayabiliyoruz ve Papa'nın kilisesi, kralın kilisesi, ülkenin kanunları bize sorgulamamamızı söylüyor. Ama sorgulamanın Tanrı'nın emirlerinden biri olduğuna inanıyorum. Bence bu dünyayı kocaman ve muhteşem bir mekanik bahçe olarak kendi kurallarıyla işleyen, kendi kurallarıyla büyüyen bir bahçe olarak yarattı ve biz bir gün bunu anlayabileceğiz. Etrafımızdakilerin nasıl yaratıldığını bildiğimizde ise bunları kendimiz yapabileceğiz. Tanrı'nın bilgisine sahip olacağız. Kendimiz biçim değiştireceğiz. Melek biz olacağız. Durdu. Babanın simya üzerine çalışmaları var mı? Bana sadece dinle ilgili olanları gösterdi. Simya üzerine İbranice yazılmış yazıları var mı? Onları bana okur musun? Ben sadece yasak olmayan kitapları biliyorum dedim ihtiyatla. Babam yasak kitapları tutmuyor. Bana güvenip kendi sırlarını açık eden bu kibar adam bile bana gerçeği söyletemezdi. Katı bir gizlilik ilkesiyle yetiştirilmiştim. Korktuğumda iki yüzlülük etme huyumdan asla vazgeçmeyecektim. İbranice okuyabilirim ama Yahudi dualarını bilmiyorum. Babamla ben iyi birer Hristiyanız ve bana simya ile ilgili herhangi bir kitap göstermedi çünkü elinde yok. Ben o tür kitapları henüz anlayamayacak kadar küçüğüm. Babam size İbranice okumama izin verir mi bilmiyorum efendim. İzin isteyeceğim ve bence kesinlikle kabul edecek dedi hiç düşünmeden. İbranice okuyabilmek Tanrı vergisi. Dile yetenekli olmak kalbin temizliğinin işareti. İbranice meleklerin dili. Biz ölümlüleri hiçbir şey Tanrı'ya daha fazla yaklaştıramaz. Bunu bilmiyor muydun? Hayır anlamında başımı salladım. Ama tabii ki diye devam etti şevkle yüzü parlayarak. Tanrı dönüşümden önce cennetin bahçelerinde Adem ve Havva ile konuştu ve onlar dünyanın ilk insanları oldu. İbranice konuşuyor ve konuştukları bu dille Tanrı'yı anlıyor olmalılar. İbranice'nin ötesinde başka bir dil var. Tanrı'nın ilahi yaratıklarla konuştuğu dil. Ben bu dili keşfetmeyi umut ediyorum. Ve bu dile giden yol İbranice'den, Yunanca'dan, Persçe'den geçiyor olmalı. Bir an durdu. Persçe bilmiyorsun değil mi? Ya da Arap dillerinden birini? Hayır, dedim. Önemli değil, dedi. Her sabah gelip bir saat bana okuyacaksın ve büyük ilerleme kat edeceğiz. Ancak Lord Robert izin verirse olur, diyerek safsaklamaya çalıştım. Bay Dean bana gülümsedi. Genç hanım, bana dünyanın anlamını bulmak gibi yüce bir amaç için yardım edeceksin. Evrenin bir şifresi var ve biz bu şifreyi daha yeni yeni çözmeye başladık. Kurallar var, değiştirilemeyen kurallar. Gezegenlerin rotasını, gelgitleri, insanların yaptıklarını belirleyen kurallar ve ben tabii ki kesinlikle biliyorum ki bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Denizler, gezegenler ve insanın tarihi. Tanrı'nın lütfuyla ve yeteneklerimizi birleştirerek bu kuralları biz keşfedeceğiz ve bunları öğrendiğimizde durdu, her şeyi biliyor olacağız. 8. ayrımın sonu, sayfa 72. Devamı 9. ayrımda.